Ayrım 16. Sayfa 171. Önceki kültürün sonraki kültürü taklit anlamında etkilediğini görüyoruz. Arap kültüründeki inanış biçiminde Allah'ın kızları olduğu anlayışı vardı. Bu anlayış önce Yahudi inanış biçimini etkiledi. Daha sonra da Yahudiliğin bu inanışı Hristiyanlığı etkileyip Allah'ın oğlu inancına dönüştürdü. Demek ki şirk kültürden kültüre kimi zaman kılık değiştirmektedir. Bulaşıcı bir hastalık biçiminde ortaya çıkan şirk, insanlığın manevi hayatının en tehlikeli mikrobu haline gelmiştir. Ayetteki benzetiyorlar ifadesi hem taklidi hem de geçmişin inanç biçiminin etkisini gündeme getirmektedir. 5. Ayette geçen Allah onları kahretsin, nasıl da döndürülüyorlar ifadesi Arapçada bir beddua şeklidir ve Allah helak, kahr ve lanet etsin manasına gelmektedir. Bedduadaki ölüm sözcüğü lanet edilen kimsenin manen ölmüş olmasındandır. Yahudi ve Hristiyanların Üzeyr ve Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmelerinden dolayı Allah onlara lanet etmektedir. Nasıl da döndürülüyorlar ifadesinden anlıyoruz ki onlar yanlış bir inanış biçiminin etkisinden kalıp hak inanıştan döndürülmektedir. Döndürülen insanların düşünce bağımsızlığı yok demektir. İradesi elinden alınmış kimse kimliksiz hale gelmiş, başkalarının tutsağı haline getirilmiş demektir. Başkaları ifadesiyle şeytan ve diğer insanlar kastedilmektedir. İnsanların her zaman etki altında kalıp döndürülecekleri ihtimali hiçbir zaman din bilginleri tarafından göz ardı edilmemelidir. Bu insanlar şirk gibi en çirkin iftirayı Allah'a isnat edecek kadar döndürülebilmişlerdir. 6. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Hazreti Üzeyr ve Hazreti İsa Allah'ın oğludur gibi ağır bir söz ve şirk yetmezmiş gibi Yahudiler ahbar denen bilginleri de Rab edindiler. Buradaki Rab Tanrı anlamına gelmektedir. Yahudiler bu bilginlere Allah'a tapar gibi taptılar. Allah'ın hükümlerini bırakarak o bilginlerin kişisel görüşlerine inandılar. Allah'ın emirleriyle onların görüşleri çatıştığında bilginlerin görüşlerini tercih ettiler. Bilginlerini Allah'ın emirlerini öğretip anlatan bir kişi olarak görmek yerine dinde Allah gibi hükümler veren varlıklar olarak gördüler, inandılar. Allah, Hristiyanların da aynı tarzda rahiplerini ve hatta Hazreti İsa'yı da Rab edindiklerini bize nakletmektedir. Allah onların yaptıklarını bize niçin anlatıyor? Çünkü Müslümanların da aynı duruma düşme ihtimali vardır. Bu ihtimali ortadan kaldırıp Müslümanları eğitmek için bu ayrımları veriyor. Müslümanlar da ayetle hadis çatıştığında hadisi ayet ile içtihat çatıştığında içtihatı alabilirler. Beşerin fetvasını Kur'an'ın önüne geçirebilirler. Hatta geçirmektedirler. Öyle ki bunları fıkıh usulü kitaplarında bile görmek mümkündür. Mezhebin nedir diye sorulunca Kur'an yerine bir mezhebin adını verebilirler. Din adına alimlerin görünüşünü verebilirler. Bunun ne anlama geldiği Yahudilerin ve Hristiyanların yaptıkları örnek verilerek anlatılmaktadır. Bu ayet tarihi bir olguyu anlatmak yerine Müslümanları eğitmeyi hedef almaktadır. Hücurat suresinin 1. ayetinde yer alan Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeme emri bunu anlatmaktadır. Bu ayette alimlerin görüşlerini veya kendi görüşlerini Allah'ın vahyi önünde tutmanın vahamiyeti işaret edilmektedir. Bir alimi nasıl Rab ediniriz? Bu sorunun cevabını şu hadisle verebiliriz. Adi Hatim, boynumda altından bir haç bulunduğu halde Hazreti Peygamberimizin huzuruna vardığımda şöyle buyurdu. Bu da ne oluyor ey Adi? Şu putu üzerinden at. Hazreti Peygamberi Tövbe suresinin onlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Ayetini okurken dinledim. Hazreti Peygamber'e onlara ibadet etmiyorlardı dedim. Hazreti Peygamber buyurdu ki Allah'ın helal kıldığına haram derler, helal saymaz mıydınız? Ben de evet dedim. İşte bu onlara ibadettir buyurdu. Parantez Tirmizi Tefsir 9 Ali İmran suresinin 64. ayetinde Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim ilkesine çağrılmaktadır. Müslüman da olsa geçmişteki ya da yaşamakta olan bir alimi ve alimlere Rabler edindiğimizin farkında değiliz. Masum bir anlayışla onlara saygı gösterdiğimizi söyleyerek davranışlarımızı aklileştiriyoruz. Bunun sınırını kaçırıp şirke dönüşüyor. Allah'tan başkasının Rab edinilmesi anlamı verilen ve Kur'an'da pek çok ayette zikredilen dunillah ifadesi Allah'ın daha aşağı mertebesindedir. Onun altında anlamına gelir. Çünkü sözü edilen müşrik gruplar ve kitap ehlinden küfür içindeki insanlar Allah'a inanmaktadırlar. Yaptıkları yanlışlık ise başka varlıkları Allah'a ortak koşmaktadırlar. Zaten ayetin devamındaki tek ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı ifadesi de Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir ifadesi. Bu grupların tek ilaha ibadetle yükümlü tutmalarına rağmen şirke düştüklerini göstermektedir. Şirk, ortaklık anlamına geldiği için dunillah ifadesi Allah'ı bırakmak veya Allah'tan başkası anlamında ziyade Allah'a ortak koşanların ortaklarından söz eden ayetlerde dün kelimesinin altında aşağı anlamından hareketle Allah'ın daha aşağı mertebesinde şeklinde anlamlandırılmalıdır. Çünkü şirk de mutlak inkar değil, ortaklık söz konusudur. Ortakların zirvesine de Allah yerleştirilmiştir. Görüldüğü gibi ilim adamlarına ve din adamlarına gösterilen saygı aşırı sevgiyle tanrılığa dönüşmüştür. İlim adamları ve din adamlarını günümüz Müslümanları da bu aşırı sevgi hastasıyla tanrı durumunu getirdiklerinin farkında değillerdir. İşte bu yanlış ortadan kaldırılmalı, duygu eğitimi verilerek kimin ne kadar seveceğimiz iyi anlatılmalı ve saygı ile kulluk arasındaki ayrım iyi yapılmalıdır. Günümüz İslam aleminde yapılan en büyük hatalardan biri budur. 2. Bölüm Kur'an-ı Kerim 1. Kur'an'ın yeterliliği. İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde, medreselerde öğretilen çok önemli bir konu vardır. Aslında buna önemli değil, yanlış dememiz gerekiyor. Konu şudur. İslam'da icma, içtihat, kıyas, Kur'an'da olmayanı sünnette, her ikisinde de olmayanı icmada, her üçünde olmayanı da içtihatta bakmak, aramak gerekiyor. Diyen bu öğretinin anlamı nedir? Kur'an'da eksiklik vardır. Sünnet de eksiktir. İcma da. Ve bunlar birbirinin eksikliğini dondurulurken hepsinin eksikliğini içtihat dondurulmaktadır. Kur'an ise ötekilerin eksikliğini dolduramaz. Bu öğretinin diğer bir anlamı da şudur. Yüce Allah eksik vahiy yani Kur'an göndermiş, din adına ihtiyaçlarını gideremiyor. Problemleri çözemiyor. Bir başka anlamı ise Kur'an değişen hayat şartlarını karşılamaktan acizdir, yetersizdir. Geldiği çağa uyum düşmekte, günümüze yakışmamakta, yeni problemleri, olayları çözümlemekte dar kalmaktadır. Onun bu eksik, aciz, dar kalan yönlerini sünnet, icma ve kıyasla gidermek zorundayız. Biz işte bu öğretiye yanlış diyoruz. Şimdi bu yanlışı Kur'an ile sorgulayıp doğrusunu yazmaya çalışacağız. 1. Yüce Allah bütün insanlığa ait olan, kıyamete kadar bütün nesilleri içine alacak kadar kapsamlı bir kitabı eksik gönderir mi? Bu bir çeşit Allah'a iftira değil midir? Yüce Allah tam bir kitabı göndermekten aciz midir? Yüce Allah problemleri çözmekte, yeni ihtiyaçları karşılamakta aciz kalacak bir vahiy kitabı niçin göndersin? 2. Yüce Allah Maide suresinin 3. ayetinde şöyle duyurmaktadır. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Nimetlerimin tamamını size bahşettim ve sizin için de din olarak İslam'a uygun gördüm. Ayetin bu kısmında ikmal ve tamamlama kelimeleri yer almaktadır. Ayetin bu kısmında geçen din kelimesi Kur'an'ın kendisidir. Kur'an vahiy tamamlanınca din de tamamlanmıştır. Yüce Allah kemale erdirdim, tamamladım derken biri kalkıp Kur'an'a eksik, onda olmayanlar vardır diyebilir mi? Eksik Kur'an, eksik din ve eksik İslam deme hatasını, zulmünü işleyenlerin hali nicedir ve nice olacaktır. 3. Ben sana vahyolunundan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük bir günün azabından korkarım. Parantez. Yunus 15. Hazreti Peygamber eksik bir vahye uymuş, eksik bir dinin ardından gitmiş ve eksik bir vahyi mi tebliğ etmiştir? Tabi olduğu vahiy eksik olunca kendi sünnetin nasıl tamam oluyor? O zaman eksik bir vahyin eksik peygamberliğini yapmış olmaz mı? Eksik vahyin tam peygamberliği olur mu? 4. Kendilerine okumakta olan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Parantez. Ankebut 51. Hazreti Peygamber bu ayeti açıklarken şöyle dedi. Kur'an ile yetinerek başka bir şeye ihtiyaç duymayacak hale gelmeyen bizden değildir. parantez. Buhari Tevhid 44. Ebu Davud Vitir 20. Bu ayet ve hadis bize şunu söylemektedir. Din adına Kur'an yeterlidir. Dini başka yerde arayamayız. Hazreti Peygamber dini kendinde veya başka yerlerde aramadı. Dini Kur'an'da aradı. Çünkü Yüce Allah Kur'an'ın yeterli olacağını söyledi. O halde dini öğretirken Kur'an'da olmayanı şuralarda arayacağız diye bir öğreti çok tehlikelidir. Din büyüklerinin ve alimlerinin söylemleri kültür olmaktan öteye geçemez. Hazreti Peygamber'in sünneti de dinin tatbikatıdır. Zaten Peygamber'in böyle bir görevi olduğunu da Kur'an koymaktadır. Mesela namazın nasıl kılınacağını Kur'an belirlemiş, tatbikatını Hazreti Peygamber yapmıştır. Bu durum Kur'an'da olmayanı Kur'an'a koymak ya da Kur'an'daki eksikliği tamamlamak, gidermek anlamına alınmamalıdır. Namazın kılındığı Kur'an'da geçmektedir. Namazın nasıl kılınacağını Cebrail öğretmiştir. Şimdi kalkıp Kur'an'da namazın rekatları nasıl kılınacağı var mı deyip de Kur'an'ı eksik göndermenin ne anlamı vardır? Kur'an'da namazın kıyamı, rükü, secdesi, kıraatı, sübhanekesi, tahiyyatüsü, Fatiha'nın okunuşu yer almaktadır. Öyleyse Kur'an rekatı nasıl kılınacağını bildirmedi. Bu boşluğu sünnet doldurdu diyemezsiniz. Tatbikatını yapan, hükümleri hayata geçiren Hazreti Peygamber Kur'an'ın boşluğunu doldurmuyor, eksikliğini gidermiyor. Dini yani Kur'an'ın emirlerini yerine getiriyor. Emirleri öyle yerine getirecektir ki öyle yapıyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Oğlunuza bir işi yapmak için emir verdiniz. Bu emir marketten bir şeyler alıp gelmek olsun. O şeyleri almak için markete gidecek, raftan eşyaları alacak, kasaya parayı ödeyecek ve arabasına koyup getirecek. Şimdi birisi çıkıp siz bu emri verdiniz ama parayı kasaya ödeyeceğini söylemediniz. Onun için hükmünüz eksikti. Oğlunuz kasaya parayı ödemekle sizin eksikliğini gösterdi. Diyebilir mi? Yüce Allah abdestin nasıl alacağına, abdestin nasıl bozulacağına, kıyamına, rükûna, secdesine, Kur'an okumasına, namaz vakitlerine kadar anlatıp emir verdi. Sana düşen bunu yerine getirmektir. Yoksa Kur'an eksik deyip eksikliği doldurmak değildir. Başka bir iddia da şudur. Efendim, Kur'an'da zekat veriniz emri vardır ama bu ne kadar verileceğinin oranı yoktur. Bu bir eksikliktir. Bu bir olmayandır. Kardeşim, sen zekatı ver de nasıl ve ne kadar verirsen ver. Her devirde zekat miktarı değişebilir. Bu miktarı belirlemenin Allah'ın, Kur'an'ın eksikliği değildir. Miktarı insana bırakmak da Kur'an'ın hükmüdür. Bu miktarı belirlediğimizde Kur'an'ın eksikliğini gideriyoruz anlamına alınmamalıdır. Şimdi şu soruları sorabiliriz. Şimdi şu soruları soruyoruz. Kur'an'ı Yüce Allah şöyle tanımlıyor. Şüphesiz bu Kur'an dosdoğru olana götürür. Parantez İsra 9. Peki olmayanı olan, eksik bir kitap dosdoğru olana nasıl götürecek? Dosdoğru olanı nasıl gösterecek? Biz bu kitabı sana sadece hakkında ihtilafa düşmedikleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Parantez Nahl 64. Eksik olan, olmayanı bulunan bir kitap ihtilafları nasıl çözer, nasıl rehber ve rahmet olur? Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı bir amaç için indirdik. O halde ihanet edenlere taraf olma. Parantez. Nisa 105. Kur'an eksik olunca Yüce Allah'ın göstereceği şey de eksik olmaz mı? Hedef aldığı amaç tam olabilir mi? Tam olan şeyi eksik olan şeyle gösterebilir misiniz? İbrahim suresinin 1. ayetine göre Kur'an, karanlıklarda aydınlığa çıkarmak, Allah'ın yoluna çıkarmak için gönderilmiştir. Eksik olan bir kitap ile Hazreti Peygamber bunu nasıl yapacaktır? Kendisi tam olmayan, eksik olan, olmayanı bulunan bir kitap insanı karanlıklardan nasıl aydınlığa çıkarabilir? Nahl suresinin 89. ayetinde Yüce Allah Kur'an'ı her şeyi açıklayan hidayet, rahmet kaynağı ve müjde veren anlamına tanımlamaktadır. Din adına içinde her şey olmayan bir kitap her şeyi nasıl açıklar? Din eğitimi alırken ve halka anlatırken Kur'an'da eksikliğin olmayanın olduğu şeklinde öğretide bulunmak hem Allah'a, hem Kur'an'a ve hem de Hazreti Peygamber'e hakarettir. Bir bakıma Yüce Allah, ben size eksik vahyettim, eksik kitap gönderdim. Biz onu sünnetle dolduracağız. Hücurat suresinin 16. ayetinde olduğu gibi dinimizi Allah'a öğreteceğiz. Yunus suresinin 18. ayetinde olduğu gibi göklerde ve yerde Allah'ın bilmediğini ona haber vereceğiz demektir. Böyle bir öğreti olamaz. Kur'an'ın içeriğini öğretmeden öğrencilere bunu öğretmek bir bakıma zulümdür. Kur'an'a iftiradır. Öğreten kişi Kur'an'ın içeriğini bilmiyor ki kafasındaki yanlışı sorgulayabilsin. 2. Nasih, mensup. Geçmişten gelen ve Kur'an'a hakaret niteliği taşıyan hataların en büyüklerinden biri de Kur'an ayetlerinin birbirinin hükmünü kaldırması anlamına gelen nes meselesidir. Bunu biraz daha açabiliriz. Yüce Allah bir ayet gönderiyor. Sonra o ayetin hükmünü beğenmiyor ve o ayet toplumun insan ilişkilerinin yapısına uymuyor diye hemen onun hükmünü başka bir ayetle kaldırıyor. Hükmü kaldıran ayete nesih, hükmü kaldırana da mensuh deniliyor. İlahiyat ile uğraşan bilim adamları, yani akademisyenlerin bu konuyu soruşturmaları gerekmez mi? Geçmiş kültürümüzden gelen ve akıl almaz tahribat yapan, Kur'an konusunda şüpheler uyandıran, İslam'ın kaynağı ve kendisi olan Allah'ı imanı yaralayan, kafirlere tenkit için delil veren bu hurafi anlayışı ortadan kaldırmak din alimlerinin işi değil mi? Din alimlerinin görevi bu hurafi anlayışı ortadan kaldırmak, onunla mücadele vermek iken bakın ne yazıyorlar. İslam'ın kuruluş safhasında konulan bazı hükümlerin şartların değişmesiyle kaldırılıp yerine başka hükümlerin konması pek tabidir ve Allah'ın hikmetine uygundur. Nitekim Yüce Allah hikmeti uyarınca insanların sosyal yönden gelişmesi, ihtiyaçların ve şartların değişmesiyle yeni peygamber göndermek suretiyle eski dinlerin bazı hükümlerini neshetmiştir. İslam'da da Müslümanların zayıf zamanlarında inen bazı ayetler Müslümanlar kuvvet bulunca neshedilmiş ve onların yerine yeni hüküm bildiren ayetler gelmiştir. Parantez. Süleyman Ateş. Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri. Sayfa 213. Süleyman Ateş'in kastettiği Mekke ve Medine dönemleri ile Enfal suresinin 65-66 ayetleri Kafirun suresi ile Bakara suresinin 191. ayetidir. Eski alimler daha da ileri giderek hadislerin Kur'an'ın ayetlerinin neshedilebileceği hurafesine ulaştırmıştır. Nesi üçe ayırmışlar ve akıl almaz açıklamalar yapmışlardır. Süleyman Ateş'e göre hem metni hem de hükmü neshedilen ayetler olmuştur. Mesela Ebu Musa el-Beşari şöyle demiştir: biz Kur'an'da uzunluk ve şiddet bakımından Bera suresine benzettiğimiz bir sure okurduk. O bana unutturuldu. Yalnız onun, Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karın boşluğunu ancak toprak doldurur. Ayete hatırımda kaldı. Yine biz uzunlukta teşbih ile başlayan surelerden birine benzettiğimiz bir sure okurduk. Baş kısmı Sebbaha lillahi mafis semavati idi. O da bana unutturuldu. Sadece ey inananlar, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Sonra boynunuza tanıklık yazılır. Kıyamet gününde ondan sorulursunuz. Ayeti hatırımda kaldı. Parantez. Müslim zekat. 39. Bunu Süleyman Ateş tefsirinden naklediyor ve doğru olduğunu söylüyor. Bir akademisyen, Eşari'nin naklettiği bir hadisin doğruluğuna nasıl inanır ve bunun bir hadis kitabında yer almasına nasıl güvenir? Bu akademisyen kendisini Kur'an'a karşı hiç sorumlu hissetmez mi? Peygamber'e iftira etme konusunda hiç hassas davranmaz mı? Hele kendisinin yaptığı değerlendirmeyi okuyunca yenilir yutulur olması mümkün olmayan bir hurafe ile karşı karşıya olduğumuzu anlatıyoruz. Ona göre nes, Hazreti Peygamber'e unutturulmuş olan ve dolayısıyla yazılmayan ayetlerdir. Parantez Süleyman Ateş. Sayfa 213.